Ayrım 41.
Bu gayelerini gerçekleştirmek, telkin vasıtalarını çoğaltmak için de okullarda propagandaya yönelik kitapların çoğunlukta olduğu kütüphaneler, musiki salonları, pansiyonlar ve kamplar kurarlar. Bu teşkilatlar maddi ve manevi yardım yapmaktan kaçınmazlar. Bu gaye ile kolejler, yabancı okullar ve kuruluşlar açarlar. Bu okullarda yetişenlere dolgun ücretli ve etkili işler bulmakla da onları cazip hale getirirler. Bu vesileyle kanca taktıkları gençleri kendi idealleri doğrultusunda şuurlandırmaya çalışırlar. C. Maskeli teşkilatlar kurma. Bu teşkilat mensupları kılık kıyafet, dil, din, örf ve adet gibi kültüre yönelik yollarla içinde bulundukları toplumdanmış gibi görünür ve gayelerine erişmek için perde arkasından çalışırlar. Yani sinsi ve ikiyüzlü hareket ederler. Misyonerler gidecekleri yerlerin özelliklerine göre yetiştirildikleri için çok beceriklidirler. Maskeli çalıştıkları için kuzu postuna bürünerek saf halkı kolayca aldatabilirler. Bunların hedefi siyasi ve dini bakımdan milleti kargaşaya düşürmek, halkı her türlü ilerlemeye karşı kayıtsız ve hatta düşman yapabilmek, geri kalmış halde bırakmaktır. Bu hususta bazı yollara başvururlar. Mesela Müslümanlara, asr-ı saadette teknik var mıydı, elbise var mıydı, diyanet teşkilatı var mıydı şeklinde sorular sorarak onları bütün sonradan olan şeyler aleyhine kışkırtır ve hatta olmayacak şeyleri saf inanmış insanlara yaptırarak devlet güçleriyle karşı karşıya getirirler. Ayrıca hakim unsurla çeşitli yönlerden nüansları olan insanları karşı karşıya getirerek hem devleti acize hem de Müslümanları birbirine düşürmeye çalışırlar. Müslümanların çeşitli gruplara ayrılarak zayıflamasına, bölünmesine ve birbirine düşman olmasına gayret gösterirler. Bu maskeli teşkilatların Osmanlı İmparatorluğu içinde yaptıkları faaliyetlere birçok örnek vardır. 1877'de İngiliz liberal grup lideri Lord Glaston, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında dünyayı Osmanlı İmparatorluğu aleyhine kışkırtmak için ağırlığını koymuş ve Rusya karşısında Osmanlı'yı yalnız bırakmıştır. Bu konuşması sırasında elinde tuttuğu Kur'an'ı göstererek, bu kitap yeryüzünde kaldıkça bu batak katliamı gibi vahşetler de yeryüzünden eksik olmaz diye haykırmıştır. Halbuki Batak köyünde ve diğer yerlerdeki Bulgar ihtilalini misyoner teşkilatlarının yetiştirdiği talebeler yapmıştır. Cihan Harbi mütarekesinde Lloyd George, Türklerin Hristiyanları katlettiklerini iddia etmiş ve onların Avrupa'dan kovulmasını, Ayasofya'nın da tekrar kilise yapılmasını istemiştir. Misyonerler yalnız Hristiyanları ayaklandırmaya çalışmakla kalmıyor, Türklerin giriştikleri yenilik hareketlerini İslam'dan uzaklaşmak olarak gösteriyorlardı. Bu vesileyle Müslüman Araplar ve diğer İslam unsurlarla Türklerin arasını açmaya çalışıyorlardı. Yine Birinci Dünya Harbi'nde Mekke emirini hilafet makamına karşı isyan ettiren, çöl Araplarını Türk ordularına arkadan saldırtanlar bu maskeli misyonerler olmuştur. Bu maskeli misyonerlerden maskesi düşen sadece meşhur İngiliz casusu Lawrence'dır. Halbuki onun arkasında ortaya çıkmamış nice benzerleri vardır. Misyonerlerin çalışma metotlarını özetlersek genelde dün de bugün de aynı metotların yürürlükte olduğunu görürüz. Bu metotlardan bazıları şöyledir. 1. Misyonerler, Hristiyanlığı yaymak için gittikleri ülkenin önce dini, içtimai ve kültürel durumunu incelerler. O ülkenin kültürünü yozlaştırmaya ve yıkmaya çalışırlar. 2. Milleti millet yapan maddi ve manevi değerleri yıkmaya uğraşırlar. Önce mevcut kültürü eritme, sonra da ona istedikleri gibi bir şekil verme yolunu takip ederler. 3. İslam ülkelerindeki faaliyetlerinde genç neslin dinden ve milli değerlerden uzak yetişmesine çalışırlar. Bundan sonra hiçbir değer tanımayan kişilere bunalım devrelerinde kurtarıcı din olarak Hristiyanlığı sunarlar. 4. Israrla gayelerinin dünya barışını gerçekleştirmek olduğu üzerinde dururlar. 5. Hristiyanlığın kolay, İslam'daki namaz, oruç gibi ibadetlerin zor olduğunu ileri sürerler. Haftada bir kiliseye gitmekle dini vecibelerden kurtulmanın mümkün olabileceğini telkin ederler. Hristiyanlığın sevgi ve kolaylık, İslam'ın zahmet ve şiddet dini olduğunu işlerler. 6. İnsanların kiliseye giderek, papaza günah itirafında bulunarak sorumluluktan kurtulup rahatlayacağını söylerler. Böylece insanların ruhi durumlarına hitap etmeye çalışıp kurtuluşu hedef alırlar. Onlara göre İsa'nın gelmesi yakındır. İsa gelecek ve inanan Hristiyanları kurtaracaktır. Bunun için herkesin bir an önce Hristiyan olmasını isterler. 7. Misyonerleri gönderecekleri ülkelerin özelliklerini, o yerin insanların Hristiyanlığın hangi konularını bilip hangilerine itiraz edebileceklerine göre yetiştirirler. Bazen Müslümanların inançlarına hoşgörülü davranır, İsa'ya Tanrı'nın oğlu demekten kaçınırlar. Hatta önce İslami bilgilerle Müslümanlara yaklaşırlar. 8. Savaş, yangın, deprem gibi sıkıntılı anları seçip yardımlarda bulunarak sempati kazanmaya çalışırlar. 9. Şarkiyatçı, oryantalist yetiştirip ilmi inceleme adı altında Müslüman aydınının zihnini bulandırmaya, kafasına bazı fikirleri sokmaya çalışırlar. 10. Siyasi işleri çok iyi takip edip Müslüman ülkelerdeki bazı gelişmeleri gayelerine göre yönlendirmek isterler. 11. Dünya siyasetini siyasi gelişmeleri yönlendirip Müslüman ülkeleri birbirine düşürüp Müslüman sayısını azaltmaya veya Müslümanların elindeki tabii imkanları heder etmeye çalışırlar. 12. Müslümanların her meselesine el atıp bunları kendileri çözümlemek isterler. Bundan gayeleri gelişmeleri kendi kontrollerinde tutmak ve menfaat elde etmektir. 13. Zaman zaman diyalogdan bahsederek sulhçu bir görünüş altında karşı tarafı pasifleştirmek, yanıltmak isterler. 14. Tarikatlara adam yerleştirerek veya bazı aşırı akımları destekleyerek, onları şu veya bu sebeple tahrik ederek bazı gayelerini gerçekleştirmeyi düşünürler. Müslümanların arasına ajanlar yerleştirmeye özen gösterirler. 15. İlmi, edebi eserlerde, özellikle filmlerde konunun içine ustalıkla Hristiyanlığa ısındırıcı, hoş gösterici sahneler yerleştirerek kafa ve gönüllere girmeye çalışırlar. 16. Haçlı seferlerinde gerçekleştiremediklerini modern, ileri bir hayat görüntüsü altında, müzikten tiyatroya, spora, siyasete kadar çeşitli vesilelerle gerçekleştirmeye çalışırlar. 17. Objektifliği, tarafsızlığı, hümanistliği kimseye bırakmazlar. 18. Turistik geziler vesilesiyle gittikleri yerlerde kitap dağıtma, iyilik yapma ve benzeri yollarla propaganda yaparak Hristiyanlığı sevdirmeye ve benimsetmeye çalışırlar. Bazı insanlara sağladıkları seyahat imkanlarıyla onları kendilerine bağlamaya çalışırlar. 19. Çeşitli yardım kuruluşları kurar veya kurulmuş olanlara girerler. Böylece fakir ve yoksul kimselerle temas kurarlar. Maddi yardım, yakınlık gösterisi, şefkat ve merhamet duyguları altında sempati toplar, insan çalmaya çalışırlar. 20. Misyonerler çekmeye çalıştıkları kimseleri belirli yollarla kendilerine bağlarlar. Bunun için edebi yollara, hitabet ustalıklarına başvururlar. İlmi gelişmeleri çok iyi takip edip bunlardan faydalanırlar. 5. Misyonerlerin yetiştirilmesi. Misyonerlerin ana gayesi Hristiyanlığı yaymak ve yeni Hristiyanlar kazanmaktır. Bundan dolayı bu işi yapacak kimselerin kültür seviyeleri ve hitabetlerinin mükemmel olması, gittikleri veya içinde bulundukları toplumda kendilerini kabul ettirecek şahsiyet ve kabiliyette bulunmaları, siyaseti çalışma metotlarını çok iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Bu gayelerine varmak için misyoner teşkilatlar misyonerlerini çok iyi yetiştirmeye son derece dikkat ederler. Misyonerler şöyle yetiştirilir. 1. Okullardan ailelerinin izniyle en zeki ve çalışkan çocuklar seçilir ve misyonerlik hizmetlerine göre hazırlanır. 2. Misyonerlik için seçilen çocuk, genç veya şahıs, misyonerlik yapacağı ülkenin okullarında özel eğitim altına alır. Hedefine varabilmesi için şuurlandırılır. 3. Hristiyanlık iyice öğretilir. Hristiyan heyecanı verilir. Misyonerlik hizmeti için dünyanın en ücra yerlerine seve seve gidecek şekilde vazife şuuru ve sevgisi aşılanır. 4. Misyonerlere mümkün olduğu kadar mesleki eğitim de verilir. Doktorluk, misyonerlik faaliyeti için çok önemli bir vasıtadır. Hastane hizmetleri, hemşirelik, misyonerlik için en önemli ve tesirli vazifelerdendir. 5. Her misyonere mali yönden büyük bir destek sağlanır. O da bulunduğu ülkedeki işsiz, fakir ve kimsesizlere mali destek sağlayarak Hristiyanlık propagandası yapar. 6. Misyonerler bağlı oldukları teşkilatla irtibatını daima devam ettirecek şekilde yetiştirilir. Kendisinin yalnız başına başaramadığı veya yetersiz kaldığı yerde teşkilat onun yardımına koşar. 7. İslam ülkelerinde faaliyet gösterecek misyonerlere Arapça, İslami bilgiler ve İslam felsefesi öğretilir. Bunun yanında onlar Müslümanlarca Hristiyanlığa yöneltilecek tenkitler hususlarında çok iyi hazırlanırlar. Onlara ne gibi itirazların yapılabileceği ve o itirazlara nasıl cevap verecekleri öğretilir. Ayrıca İslam'a veya Müslümanlara hangi hususlarda tenkit yöneltebilecekleri veya gençlerin zihinlerini hangi noktalarda çelebilecekleri hususunda yetiştirilirler. 8. Her misyonere teoloji, ilahiyat tahsili yanında diğer tahsiller de yaptırılmaya çalışılır. 9. Misyonerin birden fazla dil öğrenmesi teşvik edilir. 10. Çeşitli yardım dernekleri kurmaları, oralarda görev almaları ve bu yollarla dolaylı olarak propaganda yapmaları sağlanır. 11. İslam ülkelerinde dini tedrisat yapılan yerlerdeki zeki, fakir ve yardıma muhtaç öğrenciler tespit edilir. Bu öğrenciler dil öğretme, maddi yardım, gezi imkanı gibi yollarla elde edilmeye çalışılır. 12. Tanınmış meşhur şahsiyetleri veya kendileriyle başka gayelerle temas kurmuş kimseleri Hristiyanlığı kabul etmiş gibi gösterirler. Vaftiz listeleri neşredip onların adlarını kullanırlar. 13. Küçük edebi ve romantik broşürlerle insanların hissiyatına tesir etmeye çalışırlar. 14. Bıkmadan, usanmadan propagandaya devam ederler. Netice alamayacaklarına kanaat getirdikleri insanların peşini bıraksalar da ümitlendiklerini takip etmekten vazgeçmezler. 15. Telefon rehberlerindeki isimlere mektup, broşür ve kitap gönderirler. 16. Kadınlara kadınlar kanalı ile aileye ve dolayısıyla cemiyete nüfuz etmeye çalışırlar. B. Günümüzde diyalog çalışmaları. Hristiyan-Müslüman diyaloğuna genel bir bakış. 1. Misyonerlikten diyaloğa geçiş. Kelime olarak diyalog, karşılıklı konuşma, iki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşması anlamına gelmektedir. Daha geniş anlamda ise diyalog, farklı ırk ve kültürlerden insanların medeni ölçüler içerisinde birbiriyle konuşması ve anlaşması yoludur. Dini alanda diyalog, aynı dinden kaynaklanan grupların kendi aralarında olduğu gibi farklı dinlere mensup insanların inanç ve düşüncelerini zorla birbirlerine kabul ettirme yoluna gitmeden birbirlerine sıcak ve hoşgörüyle bakabilmesi, ortak meseleler etrafında konuşabilmesi, tartışabilmesi ve işbirliği yapabilmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçeve içerisinde tarihte hem Hristiyanların kendi aralarında hem Müslümanlarla diğer din mensupları arasında diyalog faaliyetlerine rastlanmaktadır. Ancak bu Hristiyanların 2. Vatikan Kongresi'nden sonra gündeme getirdikleri resmi diyalog şeklinde olmamış, tabii ve kendiliğinden oluşmuştur. Hristiyan dünyasının Müslümanlara karşı Haçlı seferleriyle başlattığı ve misyonerlik faaliyetleriyle devam ettirdiği soğukluk ve düşmanlık 2. Vatikan Konsili'nde giderilmeye çalışılmıştır. 20. yüzyılın başlangıcından itibaren dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişme ve değişmelerden Hristiyan kiliseleri, özellikle Katolik Kilisesi de etkilenmiştir. Bundan dolayı Katolik Kilisesi, kiliseler arasında var olan anlaşmazlıkları ve düşmanlıkları gidermek, bazı alanlarda işbirliği yapabilmek için bir konsil toplamaya karar vermiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 3 yıl sürecek 1962-1965 bir konsilin Vatikan'da toplanması sağlanmıştır. Konsile 141 ülkeden 2860 kadar temsilci katılmıştır. Papa 23. Jan konsili açış konuşmasında kilisenin çemberini kırmasını, dışarıya açılmasını, dışarıyla ilgilenmesini istemiş ve bütün insanlarla diyaloğa girmenin önemini vurgulamıştır. Papa'nın bu mesajı konsilin gündemini ve tartışılacak konuların ne olacağını belirlemiştir. Bunun üzerinde konsilde ayrılmış Hristiyanları yeniden kazanma ve onlara yaklaşma yolları üzerinde durulmuştur. Bunun yanında asırlar boyunca Hristiyanlarla Müslümanlar arasında devam eden düşmanlıkların unutulması için gayret sarf edilmesi istenmiştir. Katolik Hristiyanların Vatikan Konsili'nde diğer Hristiyan mezheplerine mensup olanlar yanında Müslümanlarla diyalog yollarını arama gayretleri, tarihte yaşanmış ve tesirleri asırlarca sürmüş Haçlı seferleri anlayışının yanlışlığının kavranılması ve o savaşların zararlarının telafisi şeklinde değerlendirilebilir. Günümüzdeki gelişmeler için bu çeşit teşebbüsler normal görülebilir. Çünkü insanlar bugün eskiye oranla birbirleriyle daha yakın ticari, siyasi, askeri, dini ve kültürel münasebetler içerisindedirler. Bu münasebetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi karşılıklı hoşgörü ve iyi niyet esaslarına bağlıdır. 21. yüzyıla girerken hemen hemen her dinin hakimiyet alanında olduğu gibi Müslümanların hakim olduğu yerlerde Hristiyanların hakim olduğu yerlerde Müslümanların bulunması da karşılıklı olarak her iki tarafın birbiriyle iyi münasebetler içerisine girmesini zorunlu kılmaktadır. 2. Bir diyalog kurumu olarak Hristiyan olmayanlar sekreteryasının ortaya çıkışı. 1962 yılında başlayan II. Vatikan Konsili'nde kiliseler arası diyalog yanında diğer din mensuplarıyla diyaloğa girmenin önemi üzerinde durulmuş ve 1964 yılında Hristiyan olmayanlar sekreteryası kurulmuştur. Bu sekreteryaya üst seviyede bir kardinal başkanlık etmektedir. Sekreterya devamlı olarak Roma'da bulunan bir ekiple bölgesel psikoposlar ve çeşitli uzmanlarla işbirliği yaparak çalışmasını sürdürmektedir. İlk başkanlığını Kardinal Marella 1964-1973 yapmıştır. Daha sonra sırayla Kardinal Pignedoli 1973-1980 ve M.G.R. Jean Jadot 1980-1984 başkanlık görevinde bulunmuştur. Günümüzde de bu görevi Kardinal Arinze yürütmektedir. Hristiyan olmayanlar sekreteryasının bünyesinde ilk kuruluşundan itibaren İslam'la ilgili bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün ilk başkanlığını 10 yıl süreyle Afrika Misyonerler Topluluğundan F.R. Cook yapmıştır. Cook'un ayrılmasından sonra bölümün başına Rum Melkit Patriği, 5. Maximons'un Roma temsilcisi Suriyeli Aboumouk getirilmiştir. Aboumouk'tan sonra İslam masasının şefliğini Dr. Thomas Michel yapmıştır. Michel'den sonra 1994 yılında Lübnanlı Dr. Halit Akeseh İslam masasının şefi olmuştur. İslam bölümünün bir kısmı Roma'da, bir kısmı da değişik İslam ülkelerinde görev yapmakta olan 11 tane danışmanı vardır. Sekreteryanın kuruluşundan itibaren İslam ülkeleriyle diyalog yolları aranmış ve Hristiyanların Müslümanlarla diyaloğa girmeleri 1966 Bromana Lübnan Kongresi'nden sonra başlamıştır. Dünya Kiliseler Konseyi'nin Dünya Misyonu ve Evangelizm programının bir parçası olan Bromana Kongresi'ne katılanlar, Hristiyanların İslam hakkında konuşmayı bırakmaları ve Müslümanlarla konuşmaya yönelmeleri gerektiği üzerinde durmuştur. Burada ayrıca Hristiyan dünyasında İslam'la ilgili olarak yapılacak çalışmaların Müslümanlarla yapılacak diyaloğa taşınabilecek nitelikte olması da tavsiye edilmiştir. 3. Hristiyan olmayanlar sekreteryasının diyalog faaliyetleri. 19 Mayıs 1964'te Papa 6. Pol tarafından kurulmuş olan Hristiyanlık Dışı Dinler Sekreteryası 1974'e kadar kayda değer aktif faaliyet gösterememiştir. Bu sekreteryanın ilk yıllarda takip ettiği politikadan kaynaklanmıştır. Çünkü sekreterya kurulduğunda diyaloğun doğrudan değil mahalli kiliseler yoluyla sürdürülmesi öngörülmüştür. Bu politika başarısızlık üzerine Kardinal Pignedoli'nin başkanlığı sırasında 1974 yılında değişmiş ve danışmanların tavsiyesi üzerine sekreteryanın diyalog çalışmalarına bizzat katılması kararlaştırılmıştır. Sekreteryanın diyalog programları çerçevesinde ilk önemli faaliyeti 1974 yılında yapılmıştır. 1974 Nisan'ında sekreteryanın başkanı Kardinal Pignedoli, Kral Faysal ve bazı dini liderlerle görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmiştir. Aynı yılın Eylül ayında Kardinal Pignedoli, Sekreteri F.R. Aboumouk ile birlikte Kahire'deki İslami Araştırmalar Yüksek Konsili'ni ziyaret etmiştir. Daha sonra Ekim ayında Pignedoli'nin ziyaretine cevaben, Adalet Bakanı Başkanlığı'nda bir grup Suudi Arabistanlı hukukçu, görüşmelerde bulunmak üzere Vatikan'a gitmiş ve Papa 6. Pol tarafından kabul edilmiştir. Sekreteryanın İslam Komisyonu ilk toplantısını 1975 yılında yapmıştır. Bu toplantısında komisyon ilk baskısı 1969'da yapılan Goodness for Dialogue Between Christians and Muslims adlı eserin yeniden gözden geçirilmesine karar vermiştir. Komisyon ayrıca İslam'ın teolojik yapısı hakkında çalışma yapılmasını, Diğer bir ifadeyle İslam'ın kurtuluş tarihindeki yerini Hristiyanların nasıl gördüğünün tespit edilmesini teklif etmiştir. Belirlenen program gereği diyalog ziyaretleri devam etmiş, 1975 Eylül'ünde MGR Rossano Türkiye'deki dini liderlerle görüşmüş ve Fr. Abomoğuk da Nijerya'ya giderek Niamey'deki Hristiyan-Müslüman münasebetleriyle ilgili bir konsültasyona katılmıştır. Fr. Abomoğuk daha sonra birkaç Batı Afrika ülkesinde ziyaret etmiştir. Sekreteryanın Hristiyan-Müslüman diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk en önemli faaliyet, 2-6 Şubat 1976 tarihlerinde Libya'nın Tripoli kentinde yapılan Müslüman-Hristiyan diyaloğu semineridir. Libya Başbakanı Abdüsselam Cellut, İtalya'yı ziyaret sırasında Vatikan'a da uğramış ve Papa 6. Pol tarafından kabul edilmiştir. 6. Pol görüşme sırasında Vatikan'ın Libya'da bir elçilik açmak ve Libya ile münasebetleri geliştirmek arzusunda olduğunu bildirmiştir. Cellut da bu görüşü paylaştıklarını, ancak İslam ile Hristiyanlık arasındaki bağların daha geniş bir çerçevede tartışılmasını yararlı gördüklerini belirtmiştir. Başbakan Cellut'un temaslarını takiben Kardinal Rossano başkanlığında bir Vatikan heyeti 2-5 Kasım 1975 tarihlerinde Libya'yı ziyaret etmiş ve Trablusgarp'ta İslam'a Çağrı Derneği Genel Sekreterliği yetkilileri ile görüşmeler yapmıştır. Görüşmeler sonunda bir İslam-Hristiyanlık diyaloğu semineri için anlaşmaya varılmış ve seminer 1-5 Şubat 1976 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Seminere konuşmacı olarak her iki taraftan 12'şer kişi katılmıştır. Ayrıca muhtelif ülkelerden gözlemci olarak çok sayıda din adamı da bulunmuştur. Türkiye'den de 7 kişilik bir heyet yer almıştır. Seminerde ele alınan konular şunlardır. 1. İslam ve Hristiyanlığın modern dünyada bir hayat ideolojisi olma şansları. 2. Tanrı inancının sosyal adalet idealine erişmedeki rolü. 3. İslam ve Hristiyanlık arasındaki ortak inanç temelleri. 4. Batıl itikatlar ve iki dinin müntesiplerini birbirine düşüren hurafelerle mücadele metotları.